Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek kıymetli dinleyenler, Peygamber Efendimizin Hayatı Ölçüleri programımızda sabırla ilgili hadis-i şeriflere devam ediyoruz. Ebu Abdurrahman Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönderildiği millet tarafından dövülüp yüzü kanatılan, bir taraftan yüzündeki kanı silen, bir taraftan da "Ey Allah'ım, halkımı bağışla çünkü onlar bilmiyorlar" diyen bir peygamber anlatması hala gözlerimin önündedir. Efendimiz anlatmış sahabilerine, bir peygamberden bahsetmiş, kavmi onu dövmüş, yüzünü kanatmış. Kan akarken bir taraftan kanını siliyor, bir taraftan "Allah'ım halkımı affet, onlar bilmiyorlar" diyor. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh kimdir? Ravi, sahabi. İlk Müslümanlardan ve ashab-ı kiramın ilim ve fazilet bakımından önde gelenlerinden birisidir. Künyesi Ebu Abdurrahman, oğlu Abdurrahman olduğu için. Müslüman olduğu günden itibaren Efendimizin yanından ayrılmamış ve ona hizmetten zevk almıştır. Efendimizin ayakkabılarını taşımış, abdest suyunu tutmuş. İlk Müslümanlardan ve Efendimizin hayatı boyunca yanından ayrılmamış. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh zayıf, nahif bir kişiydi. Tatlı bir sesi, sevimli bir yüzü vardı. Müslüman olduğunda Müslümanların adedi çok azdı. Ancak açıktan Kur'an okuyamaz ve Kabe'de namaz kılamazlardı. Abdullah radıyallahu anh bu duruma bir son vermek istedi. Bazı Müslümanların karşı çıkmasına aldırış etmeden, müşriklerin ileri gelenlerinin Kabe çevresinde toplu o halde bulundukları bir sırada yüksek sesle Kur'an okumaya başladı. "Allah'ın kelamını onlara işittireceğim" diyor. Görmek ve duymak istemedikleri bu hal karşısında müşrikler Abdullah ibn Mesud'u cezalandırmak istediler ve onu İslam'dan dönmeye zorladılar. Çok dövmüşler yani, ağır bir şekilde. Ancak o direndi. Kureyş müşrikleri ilk darbeyi bir anlamda Abdullah bin Mesud'dan yediler. Ancak ona da Mekke'de rahat vermediler. O Medine'ye hicret edip Muaz bin Cebel'in yanına sığındı. Resulullah Efendimiz'in hicretinden sonra Medine'de yerleşti ve Hazreti Peygamber'in maiyetinden hiç ayrılmadı. Bütün harplere katıldı. Resulullah Efendimiz onun Kur'an okuyuşunu dinlemekten zevk alırdı. Tefsir, hadis ve fıkıh ilimlerinde engin bilgisiyle kendisinden sonraki alimlere hocalık etmiştir. Çok kişi yetiştirmiş. Özellikle Kufeli alimler onun rivayet ve görüşleri istikametine fıkhi görüşler ortaya koymuşlardır. Ebu Hanife Hazretleri, Hanefi mezhebi ve diğer pek çok alim. Resulullah Efendimiz'e yakınlığı sebebiyle elde ettiği engin hadis bilgisine rağmen rivayet konusunda oldukça titiz davranırdı. Kendisinden 848 rivayet bize intikal etmiştir. Hazreti Osman zamanında Kufe kadılığından Medine'ye dönmüş ve kısa bir süre sonra 60 yaşına geçmişken Medine'de vefat etmiştir. Radıyallahu anh. Hadiste anlatılan olayı hem Peygamber Efendimizin hem de daha sonra önceki bir peygamberin yaşadığı rivayet edilmektedir. Yani bunu yaşayan Peygamber Efendimizin kendisi de olabilir. Uhud Savaşı'nda Resulullah Efendimiz bizzat yaşamıştır, kanını silerek. Anlattığı peygamber gibi o da mübarek dişini kıran, yüzünü yaralayanlar hakkında "Allah'ım milletin bağışla çünkü onlar bilmiyorlar" diye dua etmiştir. Anlaşıldığına göre halkın eza ve cefasına sabredip onları bağışlamak ve affedilmeleri için dua etmek peygamberlerin ortak tavrı yani sünnetleri olmaktadır. Allah'ın seçtiği kullar. Safi kullar, seçilmiş kullar. Bu rivayetten anlaşıldığına göre Peygamber Efendimiz önceki bir peygamberin halini anlatarak kendi tutumuna delil getirmekte, sabrın peygamberlerce paylaşılan bir meziyet olduğunu göstermektedir. Sabrın peygamberlerin hayatındaki yerini gösteren bu hadis, cemaat liderlerinin herkesten daha fazla sabır göstermesi gerektiğine dikkat çekiyor. Camide imam, üniversitede hoca, işte kanaat önderi toplumda, bütün önde olan insanların daha çok sabretmeli. Bu aynı zamanda Efendimizin tavsiyeleriyle davranışlar arasındaki uyumu da ortaya koyuyor. Kendisi tavsiye ettiği için aynı şeyi uyguluyor. Zira o ümmetine neyi tavsiye etmişse onu en mükemmel şekilde bizzat kendisi yaşamıştır. Bu açıdan onun ümmetinden herhangi bir farkı ya da muafiyeti yoktur. İslam'ı yaşama konusunda Efendimizin bir muafiyeti yok. Bu hadis-i şerif bir bakıma hizmet esnasında gösterilecek sabrın hangi boyutlara ulaşabileceğini ifade etmektedir. Dayak yiyebilirsin, yüzün gözün kanayabilir, şehit olabilirsin. Hatta hakka çağırdığı için hakaret ve tecavüze uğramış bir peygamber ve davetçi, bir eliyle yüzünden akan kanı silerken diliyle onu bu hale getirenlerin bağışlanması için dua edebilecektir. İşte bu tam bir hizmet ve tebliğ sabrını göstermektedir. Cahillere hoşgörü ile muamele etmek peygamberlerin ahlakındandır. Peygamberler insanlara davetlerini ulaştırmak için nice sıkıntıları göğüslemişlerdir. Başarı sabrın bir mükafatı olmuştur. Peygamberler sonunda başarmışlar, kazanmışlar, sabretmişler. Allah onlara salatü selam eylesin hepsine. Ebu Said ve Ebu Hureyre radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Yorgunluk, sürekli hastalık, tasa, keder, sıkıntı ve gamdan ayağına batan dikene varıncaya kadar Müslümanın başına gelen her şeyi Allah onun hatalarını bağışlamaya vesile kılar. Kefaret. Yorgunluk yani Müslümanın yorulması, hastalık, tasalanması, kederlenmesi, sıkıntı çekmesi, gam çekmesi, ayağına diken batması. Ne kadar küçük şeylere bile Cenab-ı Hak kefaret sayıyor, günahlarını siliyor kulunun. Allah'ın rahmeti, merhameti ne kadar geniş. Elhamdülillah. Hadis-i şerif geçici olsun, sürekli olsun, fiziki olsun, ruhi olsun, geleceğe yönelik olsun, geçmişe ait olsun, gam, keder, yorgunluk, hastalık gibi Müslümanı üzen, zorlayan her çeşit sıkıntı sebebinin hatta ayağa batan bir dikenin bile Müslümanın hatalarına kefaret olacağını bildirmektedir. Bu hadis-i şerifi okuduktan sonra hayatta Müslümana hiçbir şey sıkıntı vermez. Çünkü başına ayağına diken bassa derken olsun günahıma kefaret nasıl olsa, bir yere ağrısa, bir hastalık olsa, bir yerine çıban çıksa, bir yere yaralansa, ne bileyim malını kaybetse, bir üzüntü gelse kalbine, morali bozulsa, hiçbir şeye üzülmez. Her şey kar onun için. Her şey günahlarına kefaret. Günah yoksa terfi, derecat derecesinin yükselmesi, ecir. Bu da başa gelen her belanın mutlaka ceza anlamı taşımadığını göstermektedir. Yani başa gelen musibetler, sıkıntılar bazen ceza olur, bazen de rahmet olur. O insanı temizler günahlarından. Mühim olan başa gelene sabredebilmektir. Sıkıntılarının günahlarına kefaret olduğunu bilen Müslümanın dayanma gücü artacak, morali düzelecektir. Hadis-i şerifin sabırla ilgili olarak burada zikretmesinin asıl maksadı da bu olmalıdır. Hadis-i şerif hastalıkların ve Müslümanı üzen her şeyin Müslümanı günahlardan temizlediğine delildir. Yani ufak tefek şeyler de önemli değil. Onlara da karşılık olmaz. Büyük şeylere karşılık vereyim. İnsanlar olsa öyle bakarlar. Ama Cenab-ı Hak zerre kadar iyilik yapan karşılığını görür. Zerre kadar kötülük yapan karşılığını görür buyurduğu gibi zerre kadar sabreden de karşılığını görüyor. Ufacık bir ağrı, sızı, ufacık bir diken batması. Yani hiçbir şey olmasa kalbine gelen üzüntü ona bile Cenab-ı Hak bir karşılık veriyor. İnsan hem eza çekmek hem de onun sevabından mahrum kalmak gibi iki zarara katlanmamalı, başa gelene sabretmelidir. Yani eğer insan imanı zayıf olur, Allah'tan sevap beklemez, sabretmezse başına gelen musibetin acısını çeker, sevabını da alamaz. Çok büyük bir kayıp. Unutulmamalıdır ki asıl belaya uğrayan sevaptan mahrum kalandır. O zaman ağrısı olan, sızısı olan, hastalığı olan insanlar sabretsin, sevinsin, günahlarımıza kefaret oluyor diye. Allah'tan şifasını istesin. Bela ve musibetler her zaman ceza değildir. Bazen rahmet olur sana. Sabreden mümin için sıkıntıları günahlarına kefaret olur. Bu da büyük bir nimettir. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna vardım. Kendisi sıtmaya yakalanmıştı. Ateşli bir hastalık. Ey Allah'ın Resulü, gerçekten şiddetli bir sıtma nöbetine tutulmuşsunuz dedim. Evet, sizden iki kişinin çekebileceği kadar ızdırap çekmekteyim buyurdu. Allah Teala peygambere daha çok hastalık vermiş. Ben herhalde bu iki kat sevap kazanmanız içindir dedim. İbn-i Mesud diyor. Evet öyledir diyor Efendimiz. Allah Teala peygamberine daha çok sevap vermek için ona daha fazla hastalık vermiş. Efendimiz evet öyledir diyor ve devam ediyorlar. Allah ayağına batan bir diken veya başına gelen daha büyük bir sıkıntıdan dolayı Müslümanın günahlarını bağışlar. O Müslümanın günahları ağaç yaprakları gibi dökülür buyurlar. Müslümanın her hali kârdır dünyada diyor ya Efendimiz. Güzel bir şey görse şükreder, sevinir, sevap kazanır. Bir sıkıntı gelirse sabreder, Allah'a sığınır, sevap kazanır. Hayatta kaybı yok Müslümanın. Elhamdülillah. İman böyle büyük bir nimet, Allah'ın kulu olmak. Ama şeytana, nefsine uyarak Allah'a kul olmaktan kaçan, inanmak istemeyen insanlar da hep kayıplar içerisinde geçici dünya hayatını bir müddet yaşayıp, bir müddet istifade edip çeker gider, sonra büyük sıkıntıların içine düşerler. Bu hadis-i şerif başa gelene sabır konusunda bizzat Peygamber Efendimiz'in tavrını gözlerimiz önüne sermektedir. Efendimiz hem söylüyor hem tatbikatını yapıyor. Bir rivayete göre Abdullah bin Mesud radıyallahu anh Hazreti Peygamber'e eliyle dokunduktan sonra ateşin çok fazla olduğunu söylemiştir. Efendimiz de çektiği sıkıntının iki Müslümanın ızdırabına denk bir ızdırap olduğunu ifade buyurmuştur. Hatta diğer bir sahabi de diyor ki elbisenin üzerinden bile ateşi hissediliyordu. Ateşin yüksekliği. İbn Mesud'un iki kat sevap kazanmanız içindir herhalde diye açıklama istercesine söylediği söze Efendimiz olumlu cevap vermiştir. Malum olduğu üzere kulun uğradığı bela ve musibetler sadece günahların affına vesile değildir. Aynı zamanda Allah katındaki derecesinin yükselmesine sebeptir. Günahı yoksa derecesini yükseltir. Ama ilk iş günahlardan temizlemektir Müslüman. Onun için en önemli iş günahları terk etmek, istiğfar etmek, sonra diğer ibadetleri yapmaktır. Burada da başa gelen sıkıntılar önce insanın günahlarını temizliyor, sonra derecesini yükseltiyor. Resulullah Efendimiz hakkında bu ikinci mana geçerlidir. Efendimizin günahı olmadığına göre onun derecesinin yükselmesi söz konusu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir önceki hadiste olduğu gibi başına gelen sıkıntıya sabreden Müslümanın günahlarının güz mevsiminde ağaç yapraklarının dökülmesine benzer şekilde döküleceğini müjdelemişlerdir. Güzün ağaç yaprakları nasıl dökülürse hızlıca, çokça Müslümanın günahları da çokça, hızlıca dökülüyor. Burada Resulullah Efendimizin böylesine şiddetli bir hastalık geçirirken bile tebliğ ve irşat vazifesini hem fiilen hem de sözlü olarak yürüttüğünü görüyoruz. Hem kendisi yaşıyor, sabrediyor, hem de sabrın günahları döktüğünü bildiriyor. Orada da vazifesini yapıyor. Bu onun ümmetine karşı duyduğu şefkatin ve vazife şuurunun bir delilidir. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hastalığın şiddetini asla söz ve şikayet etmemiş. Ancak İbn-i Mesud'un sorması üzerine durumunu açıklamıştır. Bu hadisede en ağır bela ve sıkıntılar peygamberlere gelir. Hadisinin tecellisini de görmekteyiz. En büyük belalar, sıkıntılar, hastalıklar peygamberlere gelir. Sonra salih kullara, sonra derece derece dini daha kuvvetli olana daha çok gelir. Çünkü daha çok sabreder, daha çok derece alır. Peygamberler her konuda olduğu gibi sıkıntılara katlanmak ve acılara göğüs germek bakımından da ümmetlerine örnektirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramın çektiği sıkıntıların iki katını daha fazlasını çekmiştir. Hiç kimsenin uğratılmadığı belalara uğratıldım diyor. Hiç kimsenin aç kalmadığı kadar aç kaldım diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Neler çekmiş bizim hidayetimiz için Allah ondan razı olsun. Bela ve musibetler günahların bağışlanmasına veya daha fazla sevap kazanmasına sebep olur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlar. Allah hayrını dilediği kişiyi sıkıntıya uğratır. Hadisimiz başa gelen sıkıntıların bazen lütuf ve hayır vesilesi olacağını açıkça ortaya koymaktadır. Burada söz konusu olan bela ve musibetlerin neler olabileceğini ise Bakara suresinin 155. ayeti açıklamıştır. Allah Teala şöyle buyuruyor. Sizi biraz korku, biraz açlık ve mallardan, canlardan, ürünlerden eksiltmekle imtihan ederiz. Sabredenleri müjdele. Demek ki korku, açlık, malın eksilmesi, hastalık bunlar imtihan. Önceki iki hadiste de görüldüğü gibi bela ve musibetler sabır gösterilirse ya günahların bağışlanmasına ya da burada işaret edildiği üzere hayır ve ecirlere vesile olur. Nitekim İmam Gazali konuya üç ayrı yorum getirmiştir. 1. Münafığın başına gelen musibet ve hastalıklar. Münafık sıkıntıya sabretmeyip şikayette bulunduğu için bunlar onun hakkında tam bir ceza anlamı taşır. 2. Müminin hastalık ve musibeti. Mümin bunların Allah'tan geldiği bilinci içinde sabreder. Böylece de sıkıntıları günahlarına kefaret olur. 3. Şükür ve rıza halindeki olgun müminlerin hastalık ve sıkıntıları. Bunlar bela ve musibet halinde de Allah'a hamd ve şükür vazifelerini yerine getirirler. Öylece onların sıkıntıları Allah katındaki derecelerin yükselmesine vesile olur. Netice olarak şunu unutmamak gerekir ki bu dünya imtihan dünyasıdır. Allah katında sağ derece sahibi olmanın bir yolu da bela ve musibetlere uğramaktan geçmektedir. Bu durumda yapılacak iş başa her ne gelmişse onu sabır ve rıza ile karşılamaktır. Bela istenmez tabii ki ama gelince sabretmek. Gelince onu fırsat bilmek. Müslümanın asıl kazancı buradadır. Bir anlamda sabır Müslüman için hem olumsuzluğu lehine çevirmeye, her olumsuzluğu lehine çevirmeye imkan vermektedir. Başa gelen her bela ve sıkıntı mutlaka bir ceza değildir. Bir kısmı cezadır, bir kısmı rahmettir. Müslüman bela ve musibetlere sabretmek suretiyle Allah katındaki derecesini yükseltebilir. Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Şöyle rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, başına bir bela geldi diye hiçbiriniz ölmeyi istemesin. Ölümü temenni etmesin. Mutlaka ölümü istemek zorunda kalırsa, Allah'ım benim için yaşamak hayırlı olduğu sürece beni yaşat, ölüm hayırlı olduğu zaman da beni öldür desin. Allahümme ahini mâ kânetil hayâtu hayran lî ve teveffenî izâ kânetil vefâtu hayran lî ve teveffenî izâ kânetil vefâtu hayran lî. Bu şekilde desin. Hadis-i şerif başa gelen dünyevi bir bela ya da musibetin ağırlığı karşısında ölüm istemeyi yasaklıyor. Çünkü böyle bir hareket Allah korusun neticede intihara kadar gidebilir. Halbuki sabır gösterip dayanmak o sıkıntıdan kurtulmaya vesile olacaktır. Nitekim bir başka hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Hiçbiriniz ölümü temenni etmesin. Ölüm kendisine gelmeden önce onu davet etmesin. Çünkü ölenin ameli son bulur. Yaşamak ise müminin hayrını artırır. Hayatta kalıyorsa o zaman onu da değerlendirsin. O vakitte güzel ameller, salih ameller işlesin. Bilhassa dünyevi sıkıntı ve zorluklar karşısında ölümü temenni etmek acizliktir. Fakat acizlik de olsa bazen ölümü temenni etme zorunluluğu doğabilir. İşte bu noktada sevgili Peygamberimiz yapılması İslam esaslarına aykırı olmayan ve insan tabiatına da uygun olan bir yolu gösteriyor. Her şeyin hayırlısını isteyerek işi Allah Teala'nın irade ve ilmine havale etmek. Allah'ım sen bilirsin hangisi hayırlısı onu nasip et. İki hayırlıdan birisi diyor. Ya şifa ver ya canımı al. Bu hem İslam'ın hem de Hazreti Peygamber'in ne kadar gerçekçi olduğunu gösteriyor. Böyle bir teslimiyet sıkıntıdaki Müslümanı hem iman ve tevekkül çizgisine tutacak hem de ona sabretme gücü verecektir. İslam'ı iyi bilen ve anlayan bazı alim ve şairlerin bile zaman zaman ölümü temenni edecek kadar zorlandıkları olmuştur. Mesela ilk ve cefakar Müslümanlardan büyük sahabi Habbab bin Eret radıyallahu anh hastalandığında kendisini ziyarete gelenlere şöyle demiştir. Eğer Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yasaklamamış olsaydı hiç şüphesiz ben ölümü temenni ederdim. Hastalıklar, sıkıntılardan. Mehmet Akif Ersoy da vefatından bir yıl önce 1935'te şunları yazmış. Daha bir müddet eminim ki hayatın yükünü dizlerim titreyerek çekmeye mahkumum ben. Çöz de artık yükümün kör düğüm olmuş bağını. Bana çok görme ilahi bir avuç toprağını. Sürgünler işte, Mısır hayatı, sıkıntılar. Bu şiiri yazdırmış yani şaire. Teslimiyet ve temenni, sabır ve özlem herhalde ancak bu kadar güzel ifade edilebilirdi. İslam alimlerinin bir kısmına göre dini açıdan fitneye düşme endişesi duyan kimse ölümü temenni edebilir. Allah yolunda şehit olmayı temenni etmek, temiz bir beldede ölmeyi istemek nasıl güzel görülmüş ise, İmam Nevevi'ye göre dini bir sebeple ölümü temenni etmek de aynen öyledir. Nitekim Hazreti Ömer radıyallahu anh, Allah'ım beni yolunda şehit olmak ve Resulünün beldesinde ölmekle bahtiyar kıl diye temennide bulunmuştur. Ya Rabbi diyor, bana hem şehit olmayı nasip et, hem de Resulullah'ın beldesinde ölmeyi nasip et. Hazreti Hafsa diyor ki, ya bu nasıl olacak diyor. Şehit olmak isteyen cephede ölür. Hem şehit olmak istiyor babam, hem de Medine'de ölmek istiyor diyor. Ama Mescid-i Nebevi'de Hazreti Ömer şehit edilince Hazreti Hafsa radıyallahu anh'a, Allah babama istediğini nasip etti. Ha, o zaman anladım diyor. Efendimizin babamın duası nasıl kabul olacak diye merak ediyordum. O zaman anladım ki böyle olacakmış demek. Allah'a kavuşmak arzusuyla ölümü temenni etmekte bir sakınca yoktur. Ancak başa gelen bir bela ve musibetten dolayı ölüm istemek bir anlamda kazaya rızasızlık olacağı için doğru değildir. Hayat ama her zaman mümin için hayırlıdır. Allah'la beraberlik şuuru içinde Allah'ı zikrederek, onu anarak, ona itaat ederek salih emeller artırması Müslümanın hayatının daha verimli, daha faydalı olduğunu gösteriyor. Daha kazançlı olacağını, ölümde ne zaman gelirse merhaba diyebilmek. Bugünkü programımıza da burada son veriyoruz kıymetli dinleyenler. Yeni bir programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.